Ayrım 61, sayfa 535. B. Temizlik. İslam, maddi ve manevi her türlü temizliğe teşvik eder ve bunların nasıl yapılacağını öğretir. Ayet ve hadislerde Yüce Allah'ın temizliği ve temizlenenleri sevdiği haber verilir. Bakara 222, Tirmizi, Edep 41/2799. Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca temizliğin her türlüsüne çok dikkat ettiği görülmektedir. Mesela camiye ve misafirliğe giderken, toplum huzuruna çıkarken temiz ve güzel elbise giyinmeye, güzel koku sürünmeye, soğan, sarımsak gibi başkasını rahatsız edebilecek şeyleri yememeye son derece dikkat ederdi. Ameş'in İbrahim'den rivayetine göre Resulullah geceleyin güzel kokusundan tanınırdı. Darimi Mukaddime 10. İslam taharet, nezafet ve nezaket esasları üzerine kurulu bir nizam getirmiştir. Peygamber Efendimiz temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Müslim Taharet 1. Bu sebeple temel İslami kitaplar temizliğin ehemmiyetini ve nasıl yapılması gerektiğini tafsilatlı bir şekilde anlatarak başlar. İslam'da temel bir esas olarak vücut ve mekan temizliği yapılmadan bazı ibadetler caiz ve makbul görülmemiştir. Bu meyanda mesela tuvalet adabına çok ehemmiyet verilmiş, Müslümanların elbiselerine necaset sıçratmamaları, güzelce istibra yapmaları emredilmiştir. Allah Resulü, kabir azabının çoğu necasetten gereği gibi sakınmamaktan kaynaklanır. İbn-i Mace, Taharet 26 buyurarak ümmetinin bu hususta titiz davranmasını istemiştir. İslam günde en az 5 defa el, ağız, burun, yüz, baş, kulak, boyun ve ayak gibi pislik ve mikroplarla her an temasta bulunan azalarımızı yıkamamızı ve temiz tutmamızı abdest emretmiştir. Resulullah, cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da temizliktir buyurmuştur. Ahmet 3-340. Peygamber Efendimizin ehemmiyetle üzerinde durduğu diğer bir husus da ağız temizliğidir. Bunun için Allah Resulü sair vakitlerde ve bilhassa abdest almadan hemen önce misvak kullanmayı tavsiye buyurmuştur. Buhari, Cuma 8, Temenni 9, Savm 27, Müslim, Taharet 42. Müslümanların yemekten önce ve sonra ellerini yıkayarak yemeği temizlikle bereketlendirmelerini istemiştir. Bakınız Tirmizi, Et'ime 39/1846. Diğer taraftan fıtrat gereği sünnet olmak, kasıkların tıraş edilmesi, tırnakların kesilmesi, koltuk altlarının temizlenmesi, sakal ve bıyıkların kısaltılması da Allah Resulü'nün talim ettiği temizlik ve edep kaidelerinden birkaçıdır. Buhari, Libas 63-64. Allah Resulü elbisesinin temizliğine son derece dikkat ettiği gibi tertip ve düzenine de aynı nispette itina gösterirdi. Bir seferinde mescitteyken yanına saçı sakalı karışmış bir adam çıka geldi. Hazreti Peygamber eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Muvatta Şahar 7, Beyhaki Şuab 5-225. Resulullah elbisesinde nahoş kokuların bulunmasını da istemezdi. Nitekim o giydiği bir hırkayı terleyip de yün kokusu hissedince çıkarmıştır. Bunu bize haber veren Hazreti Ayşe validemiz, Efendimizin daima güzel kokulardan hoşlandığını haber vermiştir. Ebu Davud, Libas, 19/4074. Ashab-ı kiram kendi işini kendi gören kimselerdi. Cuma namazına kadar çalışır, vakit yaklaşınca işlerini bırakıp namaza gelirlerdi. Bu sebeple vücutları ağır kokardı. Bunun üzerine Efendimiz onlara, "Cuma günü yıkansanız," buyurdu. Buhari, Cuma 16, Büyü 15, Müslim, Cuma 6. Müslümanlar temizlik imanın yarısıdır. Müslim, Taharet 1, hadisi şerifini şaheser hüsni hatlarla yazarak evlerinin ve camilerinin duvarlarına asar ve temizliği muhafaza etmek için büyük gayretler sarf ederler. Mimar Sinan, müminlerin refah, huzur, temizlik ve kolaylığı için ömrünün son demlerine kadar Osmanlı Devleti'nin her bir köşesine türlü imaretler, su yolları, su kemerleri, çeşmeler ve hamamlar yapmıştır. Müslüman toplumlarda temizliğin kusursuz olması için köylere varana kadar her tarafa hamamlar yapılmıştır. Müslüman evleri son derece temizdir. Ayakkabılarla asla içeri girilmez. Her yer namaz kılınabilecek derecede pırıl pırıldır. Evlerde hayvan beslemek diye bir şey yoktur. Hatta evlere kuş bile sokulmaz. Önde gelen alim sahabilerden Abdullah bin Mesud hadisetleri ve diğer İslam büyükleri evlerinin her gün süpürülmelerini emredermiş. Bu sebeple evlerinde bir saman çöpü dahi bulmak mümkün olmazmış. İbni Ebi Şeybe 5 264/25921-2. Tevenot Müslümanların temizlik ve nezaketine dair şunları söyler. Türkler sıhhatli yaşarlar ve çok az hasta olurlar. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları ve daha bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbiri onlarda yoktur. İsimlerini dahi bilmezler. Öyle zannediyorum ki Türklerin bu mükemmel sıhhatlerinin başlıca sebeplerinden biri sık sık yıkanmaları ve yiyip içmedeki itidalleridir. Onlar gayet az yerler, yedikleri de Hristiyanlarınki gibi karma karışık şeyler değildir. Tevenot, Relation d'un voyage, Fet Levant, Paris, 1665, sayfa 58. Resulullah, insanların gelip geçtiği yolları, istirahat etmek için oturdukları, gölgelendikleri yerleri, ağaç altlarını, duvar diplerini kirletmeyi kesin olarak yasaklamıştır. Ebu Davud, Taharet, 14/26, İbn-i Mace, Taharet, 21, Ahmet, 1-299-3-305-381, Hakim, 1-273/594. İbadet mahallelerinin temizliğine ise ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Cabir şöyle anlatır. Bir defasında Resulullah şu mescidimize bizi ziyarete gelmişti. Elinde İbn-i Tab diye bilinen hurma ağacından bir dal vardı. Mescidin kıble tarafında bir tükrük gördü ve onu elindeki dalla sildi. Sonra bize dönerek bana bir zaferan verin dedi. Mahalleden bir genç kalkarak bütün hızıyla evine koştu ve avucunda zaferanlı bir koku getirdi. Resulullah onu alarak elindeki dalın ucuna sürdü, sonra onunla tükrüğün izini sildi. İşte mescitlerinize zaferanlı koku sürmeniz buradan kalmadır. Müslim, Zühd 74, Mesacit 52, Beyhaki Es Sünenül Kübra 1-255. Resul-i Ekrem diğer bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Bana iyisiyle kötüsüyle ümmetimin amelleri gösterildi. İyiliklerinin arasında eziyet veren şeyin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasında mescidin içerisine tükürüp onu temizlememeyi de gördüm. Müslim, Mesacit 58. O dönemde mescitlerde halı, kilim ve benzeri sergiler bulunmayıp zemin kumla kaplıydı. Bu sebeple İslam'a yeni giren insanların zaman zaman buralara tükürdüğü oluyordu. İslam çevre temizliği üzerinde de önemli durmuştur. Ebu Musa el-Eşari Basra'ya vali olarak geldiğinde şöyle demiştir. Beni size Ömer bin Hattab gönderdi. Size Rabbinizin kitab-ı kerimini ve sünnet-i seniyeyi öğreteceğim ve yollarınızı temizleyeceğim. Darimi Mukaddime 46/566 İbni Ebi Şeybe Musannef 5 264/25923. Rivayet edildiğine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bir mecuside alacağı vardı. Onu istemek üzere mecusinin evine gitti. Evin kapısına gelince ayakkabısına bir pislik bulaştı. Ayakkabısını silkelediğinde pislik mecusinin duvarına sıçradı. Şaşıran ve ne yapacağını bilemeyen Ebu Hanife Hazretleri kendi kendine "Pisliği bu halde bıraksam mecusinin duvarının çirkin görünmesine sebep olacağım. Temizlemeye kalksam bu sefer de duvarın toprak sıvası dökülecek" diyordu. Derken kapıyı çaldı, çıkan hizmetçiye "Efendine Ebu Hanife kapıda bekliyor diye haber ver" dedi. Bunun üzerine adam kapıya çıktı ve Ebu Hanife'nin malını isteyeceğini zannederek özür dilemeye başladı. Ebu Hanife Hazretleri ise "Şu anda bu önemli değil" dedi ve duvarın durumunu anlatarak onu nasıl temizleyebileceğini sordu. Bu incelik ve âli cenaplık karşısında son derece duygulanan mecusi, "Ben önce nefsimi temizleyerek işe başlayayım" dedi ve o anda Müslüman oldu. Fahruddin Errazi, Mefatihül Gayb, et Tefsirül Kebir, Beyrut 1991-192. C. Su. Çevrenin güzelleşmesi ve temizliğin sağlanabilmesi için en lüzumlu vasıta sudur. Daha da ötesi, hayatın devam etmesi suya bağlıdır. Zira su hayattır ve bütün canlıların esası budur. Kur'an-ı Kerim'de Allah her canlıyı sudan yarattı buyurulur. Nur 45, Enbiya 30. Cenab-ı Hak kullarının istifadesi için suya çok farklı hususiyetler vermiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Suya en yakın bileşik hidrojen sülfür H2S sudan iki kat ağır olmasına rağmen oda sıcaklığında gaz halindedir. Ayrıca pis kokulu ve zehirli bir gazdır. Demek ki Allah suyu insan için özel hazırlamıştır. 2. Suyun en yoğun olduğu hal, benzer kimyasal bileşiklerinin aksine katı yani buz hali değil, artı 4 derecedeki sıvı halidir. Bu şekilde denizlerde, göllerde ve nehirlerde su dipten yukarı değil, yüzeyden aşağı doğru donar. Bu da suda yaşayan canlıların suyun üstünde oluşan buz tabakasıyla donmaktan korunmasını sağlar. 3. Suyun donma ve kaynama noktaları da organik canlılık için en uygun sıcaklıklardır. 4. Suyun polaritesi dolayısıyla birçok organik ve inorganik maddeyi kolayca çözebilme hususiyeti vardır. Doçent Doktor Şakir Kocabaş, Kur'an'da Yaratılış, sayfa 157. Kur'an-ı Kerim suya sık sık atıflarda bulunur. Yağmurun nasıl oluştuğundan, bulutların yağmura dönüşme safhalarından, yağmurun hassas bir ölçüyle yeryüzüne indirilip onunla ölü toprağın diriltilmesinden, yeraltı sularından, suyun çevriminden ve kirli suların arıtılmasından bahseder. Nur 4, Zuhruf 11, Zümer 21, Vaka 68-70, Naziat 31, Furkan 48. Bunların insanlar için ne büyük nimetler olduğuna dikkat çeker ve yağmura rahmet ismini verir. Araf 57, Şura 28. Suyun kıymetini en iyi şekilde idrak eden Müslümanlar, kendilerine su ikram eden kişiye su gibi aziz ol diye dua ederler. Bu sebeple de su hizmetlerine ehemmiyet verirler. Bilhassa Kabe'nin yanında hacılara su ve şerbet ikram etmeyi büyük bir şeref ve mühim bir vazife sayarlar. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın Taif'te üzüm bağı vardı. İslam'dan önce de sonra da oradan kuru üzüm taşır, zemzemin içine katarak hacılara ikram ederdi. Kendisinden sonra oğulları ve torunları da hep böyle yaptılar. İbni Hişam 4.32, İbni Sa'd 2.137, Vakidi 2.838. Bir defasında Resulullah Harem-i Şerif'teki su ve şerbet ikram edilen Sebil mahaline gelmiş ve içecek istemişti. Abbas oğluna, "Fadl, annene git ve yanındaki hususi içecekten Peygamber Efendimiz'e getir," dedi. Resulullah Efendimiz, "Hayır, bana herkesin içtiği bu içecekten ver," buyurdu. Hazreti Abbas, "Ya Resulullah, buradaki içeceğe bazen insanların eli dokunuyor," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Olsun, sen insanların içtiği bu içecekten ver," buyurdu ve Hazreti Abbas'ın ikram ettiği meşrubatı içti. Sonra Resulullah, Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın ailesi burada kuyudan su çekiyor ve hacılara ikram ediyorlardı. Resulullah, "Ey Abdülmuttalip oğulları, çekiniz, siz salih bir amel üzresiniz," diye taltif buyurdu. Sonra Resulullah, "İnsanlar ben yaptım diye hücum edip başınıza kalabalık etmeyecek olsalardı, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzunu işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Buhari Hac 75. Resulullah insanlara su ikram etmenin faziletini şöyle anlatmıştır. Kıyamet günü cehenneme gidecek bir kişi cennet ehlinden birine rastlar ve "Ey filan, hatırladın mı? Sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim," der. Ve bu suretle şefaat ister. Mümin de o kimseye şefaat eder. Bir diğeri yine cennetlik olan birinin yanına varır ve ona "Hatırlıyor musun? Sana bir gün abdest suyu vermiştim," diyerek şefaat ister. O da hatırlar ve ona şefaat eder. Yine cehennemlik olanlardan biri cennetlik birisine ey filan, beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben de o gün senin için gitmiştim, der. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder. İbn-i Mace, Edep 8. Allah Resulü Ensardan bir hastayı ziyaret etmişti. Elini alnına koyup kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Hasta cevap vermedi. Yanındakiler, ya Resulallah, o sizi fark edemedi, dediler. Peygamber Efendimiz, öyleyse beni onunla baş başa bırakın, buyurdu. İnsanlar dışarı çıktılar, Allah Resulü elini kaldırdı, hasta elini tekrar koy diye işaret etti. Efendimiz tekrar, ey filan, kendini nasıl hissediyorsun, buyurdu. Hasta, iyi hissediyorum, yanıma biri siyah, diğeri beyaz iki kişi geldi, cevabını verdi. Resulullah, hangisi sana daha yakın, buyurdu. Hasta, kara olan bana daha yakın, dedi. Peygamber Efendimiz, öyleyse iyilik az, kötülük çok, buyurdu. Hasta, ya Resulullah, dua buyurun da istifade edeyim, dedi. Efendimiz, Allah'ım çoğunu bağışla, azını tamamla, diye dua etti. Sonra, ne görüyorsun, buyurdu. Hasta, anam babam sana feda olsun, hayır görüyorum, iyiliğin çoğaldığını, kötülüğün azaldığını görüyorum, siyah da benden uzaklaştı, dedi. Allah Resulü, hangi amelin sana daha çok sahip çıkıyor, buyurdu. Hasta, ben hayattayken su dağıtırdım, cevabını verdi. Heysemi 2-322-324. Resulullah içtiği suyun temiz ve tatlı olmasına dikkat eder, suyu tatlı olan kuyuları tercih eder ve suların kirletilmesini yasaklardı. Buhari, Vudu 68, İbni Hacer, İsabe 3-615. Aynı şekilde İslam, abdest alınacak suyun temiz olmasını şart koşar. Tadı, rengi ve kokusu değişmiş olan suların içilmesini ve kullanılmasını istemez. Su bu kadar mühim olduğuna göre ona iyi davranmamız icap eder. Japon bilim adamı Masaru Emoto, donmuş su kristalleri üzerinde bir araştırma yapmış, bunların düzgün, estetik ve altıgen şekillerden meydana geldiğini ve bu kristallerin İnsan eli değmemiş tabii kaynak sularında insanı büyüleyecek kadar düzgün ve güzel şekle sahip olduğunu fark etmiştir. İki ayrı kaba bu sulardan alarak deney yapmıştır. Üzerine sevgi, şefkat, dua ve minnettarlık ifadelerinin fısıldandığı birinci kaptaki suyun kristallerinin tabii ihtişamını koruduğunu, üzerine hakaret içeren sözlerin ve şeytan gibi kötü lafızların söylendiği suyun kristallerinin ise parçalanmış olduğunu ve bütün estetik hususiyetlerini kaybederek şekillerinin bozulduğunu görmüştür. Aynı deneyde sular güzel ve hoş musikiye ve rahatsız edici çirkin ritimlere de farklı tepki vermiştir. Safvet Seni, Su Kristallerinin Sırrı, Sızıntı, Aralık 2002, Sayı 287, M. Akif Deniz, İlk Adım, Şubat 2003. Buna benzer deneyler haşlanmış pirinç ve çiçekler üzerinde de yapılmış, kendisine güzel davranılan taraf güzelliğini ve tazeliğini korurken diğer taraf çürüyüp solmuştur. İyi ve güzel düşünmenin, suya iyi davranmanın insan vücudu üzerindeki tesiri nedir diye sorulan Dr. Masaru Emoto şu cevabı veriyor. Bu benim 7,5 yıllık çalışmam. Bu sürede kanser ve benzeri hastalara iyi, güzel ve şefkatle konuşulmuş olan bu sulardan içirildi ve hastalıkları tedavi etmede müsbet tesiri görüldü. İpek Durkal, Allah'ın 99 adıyla oluşan kristalleri gösterecek, Sabah Gazetesi Günaydın Eki, 28.3.2009, http://arsiv.sabah.com.tr, 2009-03-28, GNY Haber, E-64-927-875-AE, 84-F-09-B, 4896-D, 9955-C, 9B-E-15-HTML. Bu bakımdan bütün insanları, hayvanları, bitkileri, çevreyi, tabiatı, velhasıl tüm dünyayı sevmemiz ve her şeye güzel davranmamız gerekmektedir. Burada zikredilmesi gereken diğer bir mesele de tabiatın, çevrenin ve suyun israf edilmemesidir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İsraf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Enam 141. İsraf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. İsra 27. Hele suyu hiçbir şekilde israf etmemelidir. Resulullah ashabından Hazreti Sad'ın yanına uğramıştı. Sad namaz için abdest alıyor, suyu bolca kullanıyordu. Peygamber Efendimiz, bu israf da ne? Buyurdu. Sad, abdeste de israf olur mu? Dedi. Allah Resulü, evet, akan bir nehir üzerinde olsan bile, buyurdu. İbn-i Mace, Taharet 48. Allah'a ibadet için abdest alırken bile suyun israf edilmemesi isteniyorsa, diğer durumlarda israfa hiç müsaade edilmeyeceği aşikardır. 12. İslam'da bir kısım yasaklar ve zararları. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, hoş ve temiz şeylerden istifade etmeyi kullarına helal kılmış ve bunları yasaklamak isteyenleri azarlamıştır. Sonra da yüce zatının insanların faydasına olan şeyleri yasaklamayıp sadece zararlı şeyleri haram kıldığına işaret ederek şöyle buyurmuştur. De ki, Rabbim açığıyla, gizlisiyle tüm çirkinlik ve hayasızlıkları, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmayı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Araf 33. Günahlar ve haramlar, insanı maddi ve manevi olarak helake sürükleyen zehirler mesabesindedir. Fakat şeytan ve nefis onları süsleyerek insanlara tatlı ve hoş gösterir. Buna aldanan insanlar da nihayetinde manevi hayatlarını perişan ederler. Halbuki eşyada asıl olan ibahadır. Yani bir şeyin haram olduğuna dair kuvvetli bir dini delil yoksa o helaldir. Bu sebeple haram ve yasak olan şeyler istisna kabilinden çok azdır. Bununla birlikte İslam her yasağın meşru zeminde alternatifini, daha iyi ve temiz olanını da göstermiştir. Ancak ne hikmetse insanoğlu bunca helal şeyi bırakıp belirli sayıdaki haramlara heveslenir. İslam'da yasaklar bir yaptırımı ve aleni cezayı gerektiren fiiller, bir de sadece ahiret cezasını gerektiren fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. İslam, ceza hukukunun göz önünde bulundurduğu başlıca büyük suçlar, cinayet, yaralama, bedeni hasarlar, zina, gayrimeşru münasebetler, hırsızlık, eşkıyalık, namuslu kadınlara iftira ve alkollü içkilerin içilmesidir. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a giriş, sayfa 142-143. Zaruretler, beklenmedik şartlar, zorlamalar ve hayati tehlikeler karşısında bazı yasakların geçici olarak ve ihtiyaç miktarınca ihlaline müsaade edilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ölü, leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve bunun gibi ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlarla canavarların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Her kim son derece açlık halinde, çaresiz kalır da günaha meyil maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa, elbette Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir. Maide 3.60, Bakara 173, Enam 145, Nahl 115. Ancak zaruret ve ihtiyacın tayin ve takdirinde indi ve ferdi kanaatlerden ziyade şer'i ve objektif ölçülerin esas alınacağı muhakkaktır. İslam'ın koyduğu yasakların maksadı, ferdi ve içtimai olarak insanları her türlü sapmadan ve yanlışlıktan korumak, huzur içinde yaşamalarını ve Rablerinin katına temiz bir alınla çıkmalarını temin etmektir. Bu itibarla İslam'ın yasakları onun rahmet dini olmasının tabii bir icabı ve neticesidir. Öte yandan İslam dini, itikadı, ahlaki ve hukuki umdeleri birbiriyle irtibatlandırarak makul bir bütünlük ve denge içerisinde birlikte takdim etmiştir. Ortaya koyduğu itikadı ve ahlaki esasları zaman zaman hukuki müeyyidelerle desteklemiştir. Bu itibarla İslam'ın bir şeyin haram ve gayrimeşru olduğunu beyan etmesi hem itikadi, uhrevi ve ahlaki hem de hukuki yönü bulunan bir husustur. Hile ve dolaylı yollar haramın adını değiştirmek, çoğunluğun o işi yapıyor olması gibi şeyler gayrimeşru olan bir şeyi helal kılmaz. Bilgisizlik bu konuda mazeret sayılmadığı gibi iyi niyetli hareket ediyor olmak da çoğu zaman yeterli değildir. Vasıtaların da gayeler gibi meşru olması şarttır. Haramdan ve harama yol açan vasıtalardan kaçınmak gerektiği gibi, haram şüphesi taşıyan işlerden ve kazançlardan da ihtiyaten sakınmak gerekir. İslam'ın koyduğu haramların bildiğimiz veya bilemediğimiz pek çok hikmet ve sebebi vardır. Bu yasaklara uymak, her şeyden önce kulun Rabbi karşısında ciddi bir imtihan vermesidir. Bunun yanında dini bir yasağa uymak, kullara dünyevi ve uhrevi pek çok fayda temin eder. Cenab-ı Hakk'ın insanlara bu yöndeki merhamet ve şefkatine misal olmak üzere birkaç haramdan ve onların zararlarından bahsetmek yerinde olacaktır. A. Faiz. Karşılıksız mal elde etme esasına dayanan faiz, riba, zahirde insanlara yardım ve kolaylık gibi görünse de, hakikatte zor durumdaki insanların çaresizliğini istismar etmekten başka bir işe yaramaz. Bu sebeple büyük bir kul hakkı ihlalidir. Dini ve ahlaki duyguları söndüren ve ekonominin içini kemiren habis bir uğurdur. Zenginin daha çok güçlenmesine, muhtacın da daha çok ezilmesine sebep olur. Böylece toplum kesimleri arasında derin uçurumlar meydana getirir. Halbuki meşhur iktisatçıların tabiriyle ekonomik olarak en iyi seviyede bulunan toplum, enflasyon ve faiz oranlarını sıfırlayan toplumdur. Bunun yanında faizin suni fiyat artışına yol açmak, diğerkamlık, yardımlaşma, dayanışma, muhabbet, merhamet ve şefkat gibi ahlaki duyguları zaafa uğratmak, bencilliği ve menfaatperestliği körükleyip para ve nüfus kazanma hırsını kamçılamak gibi pek çok zararları vardır. Faiz, insanları çalışıp kazanmak ve üretimle meşgul olmaktan uzak tutar. Faize alışan insanlar, ziraat, zanaat ve ticaret gibi temel kazanç yollarını terk ederler. Geriye parayla para kazanmak kalır ki, bu da üretimi azaltan zararlı bir durumdur. Faiz, büyük çekişmelere ve ardı arkası kesilmeyen husumetlere sebep olur. Akitler arasında düşmanlık ve husumete sebep olma bakımından faiz gibisi yoktur. Faizin en kötü yönü de insanın ona müptela, tiryaki olup bir türlü kurtulamayışıdır. Yorulmadan parayla para kazanmak bazı insanların hoşuna gitse de bu durum fertlerin ve toplumun aleyhinedir. Hatta uzun vadede toplumdaki emek sermaye münasebetlerini altüst ettiğinden sonunda bizzat faiz yiyen kişilerin de aleyhine dönmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulünün faizle meşgul olanlara harp ilan ettiği bildirilmiştir. Bakara 278-279. Resulullah Allah'ın harp ilan ettiği diğer bir hususu daha zikreder. O da Allah dostlarına düşmanlık etmektir. Buhari Rikak 38. Bunlardan başka hiçbir asi ve günahkara bu derece şiddetli bir tehditte bulunulmamıştır. Diğer bir ayeti kerimede şöyle buyrulur. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. Bakara 275. Resulullah Efendimiz de kazançların en şerlisinin faizle elde edilen mal olduğunu bildirmiştir. İbni Ebi Şeybe 7 106 bölü 34.552, Vakidi 3 1006, İbni Kesir Bidaye 5 13 14. Resulullah, ümmetini bu büyük günahtan uzaklaştırmak için faiz yiyene, yedirene, faizli işlemler yapan memurlara ve bu tür anlaşmaların şahitlerine lanet etmiş, günah bakımından hepsinin eşit seviyede olduğunu bildirmiştir. Müslim, Müsakat 105-106. Ayrıca bakınız Buhari, Büyü 24-25-113, Ebu Davud, Büyü 4 bölü 3.333, Tirmizi, Büyü 2 bölü 1206, İbn-i Mace, Ticaret 58. Peygamber Efendimizin faize yardımcı olan herkese lanet etmesi, İslam toplumunda faizciliğe hiç yer olmadığını, kimsenin ona bulaşmaması gerektiğini en açık bir şekilde anlatmak ve bütün kötülük ve fesat kapılarını kapatmak içindir. Resulullah faiz konusunda o kadar titiz davranmıştır ki en ufak bir boşluk bırakmamış ve bu konudaki ölçüleri son derece hassas bir şekilde ortaya koymuştur. Faiz, bütün dinlerde haram kılınan bir günahtır. Çünkü onun zararı açıktır. Ayet-i kerimelerde bunun Yahudilere de yasaklandığı ifade edilir. Nisa 160-161. Günümüzde faizsiz bir ekonominin imkansız olduğunu düşünmek yanlıştır. Faizsiz bir ekonomi pekala mümkündür. Nitekim bunu başaran toplumlar mevcuttur. İslam faizi şiddetle yasaklamış, buna mukabil ortaklık usulüyle malı çalıştırıp büyütmeyi tavsiye etmiştir. Çünkü bu usul herkesin faydasınadır. Bunun yanında imkan nispetinde Allah için borç vermeyi karz-ı hasen teşvik etmiş ve darda kalan bir kimseye verilen borcu sadakadan daha faziletli saymıştır. Diğer taraftan zekat ve sadakayı da emrederek topluma tam bir iktisadi istikrar ve nizam kazandırmıştır.